Sayfa 285. Moskova'da sayılırlardı artık. Her ne kadar Kodinka askeri havaalanı şehrin dışında kalıyorsa da merkeze uzaklığı fazla değildi. Serkan şafak sökmeden Moskova'da olacaklarını tahmin etti. Kızılca kıyamet asıl ondan sonra kopacaktı. Ama Moskova'ya nihayet erişebildikleri için memnundu. Zira kendi teşkilatı ile bütün irtibatı kopmuş ve İstanbul'u terk ettiğinden beri MIT ile en ufak bir iletişim kuramamıştı. Yabancı topraklardaki bir ajan için bunun ne demek olduğunu ancak yaşayan bilirdi. Oysa Moskova'da temasa geçeceği pek çok MIT ajanı mevcuttu. Kodinka askeri havaalanının yine askeri bir araçla terk edeceklerini sanmıştı. Serkan oysa hiç de öyle olmadı. Uçaktan inince onları göbekli bir binbaşı karşıladı. Sadece Mihail'in elini sıktı ve ikisini de bir cipe bindirerek alanın çıkışına getirdi ve ana yolun başına bıraktı. Ana yol gecenin bu saatinde bile hareketli sayılırdı. Tanyer'in ağarmasına henüz epey zaman vardı ama şehre giden boş bir taksi bulmakta zorlanmadılar. Taksiye bindiklerinde Mihail şoföre Krimski Most'a çek dedi. Serkan Moskova'da geçirdiği yıllardan söylenen yerin şehrin merkezinden biraz dışarıda Moskova Nehri üzerinde olduğunu hatırlıyordu. Mihail iyice durgunlaşmıştı. Artık ne konuşuyor ne de eskiden yaptığı gibi arada sırada imalı bir laf ediyordu. Yorgunluk ve uykusuzluktan ikisi de bitkin düşmüştü. Rus ajan içi geçiyormuş gibi gözlerini kapatmıştı. Nehir kenarına geldiklerinde taksiden indiler. Meskun alanlar oldukça seyrekti ama yine de burası şehrin banliyösü sayılırdı. Serkan huylanarak sordu. Neden burada indik? Yolun sonuna geldik dostum. Serkan etrafına bakındığında gidecekleri uygun bir yer görememişti. Nehrin üstündeki köprüyü yürüyerek geçtiler. Dışarıda dondurucu bir ayaz vardı ama kar yağmıyordu. Yola devam ederlerse Chamovniki'ye uzanan Zubovski bulvarına varacaklarını biliyordu Serkan. Orası hareketli ve kalabalık bir yerdi ama taksiden neden burada indiklerine bir anlam veremedi. Sağ taraflarında inşası yarım kalmış metruk bir binanın harabesi vardı. Burası diye mırıldandı Mihail. Serkan harabeye bir daha baktı, başını çevirerek. Nedir bu, bu pislikte ne işimiz var? Cesedinin bulunacağı yer dostum. Artık oyun bitti, işi burada noktalayacağım. Serkan'ın beyni uğuldular gibi oldu. Hışımla Rus ajana döndü. Gecenin karanlığında bile ajanın elindeki Makarov'un soğuk metal parıltısını görebiliyordu. Mihail Kuznetsov'un gerçek yüzü nihayet ortaya çıkmıştı. Mihail, MIT ajanının şaşıracağını, hatta paniğe kapılacağını sanmıştı. Ama yüzünde donuk bir tebessümle kendisine baktığını görünce, ''Hiç hayret etmiş gibi görünmüyorsun dostum.'' diye homurdandı. ''Doğru, niyetini en başından tahmin ediyordum. Uyduruyorsun. Sana inanmam için aptal olmam gerekirdi. Peşime takılmakla aptallığını kanıtladın zaten. Öyle mi sanıyorsun?'' Mihail gerildi birden. Ne demeye çalışıyorsun diye kükredi gecenin sessizliğinde. Sonun geldi Mihail Kuznetsov. Şu anda bütün FSB seni arıyor. Onlar 6 aydan beri arıyorlar beni. Ne fark eder ki? Hata ettin. Ajan Kuznetsov bunu kabul et. Podyubya'daki eski arkadaşlarını ve karını öldürmeliydin. Onlar seni ipe götürecek sırlarını biliyorlar artık. Saçma. Onlar kurtulup Moskova'ya dönünceye kadar çok şeyin değişeceğini hala anlamıyor musun? Yanıldığın noktada bu ya. Ajan Boris ve karın şimdi buradadırlar. Zira sevgili arkadaşını bağlamadım. Biz orayı terk ettikten kısa bir süre sonra harekete geçtiklerinden eminim. Boris senden şüphelenmiş ve anlattığın hikayeye inanmamıştı. O kasadan aldığın diskette de başkanı öldürmeye teşebbüs edecek gerçek suçluların kimliklerinin mevcut olduğunu ve senin darbeye kalkışacak komünistlerden biri olacağını anlamıştı Ajan Tretyakov. Palavra bunlar. Korkudan böyle konuşuyorsun. Aklınca beni yıldırmaya çalışıyorsun. Sana inanmıyorum. Ne yazık ki gerçek bu. Boris'in cebinden aldığımız tabancayı hatırlıyor musun? Hani ben almıştım. Evet diye mırıldandı Mihail. Tabancayı da gizlice sen görmeden onun cebine bıraktım. İnanmıyorsam üstümü ara, bulamayacaksın. Sen gerçekten aptalmışsın. Neye güvenerek böyle bir şeye kalkıştın ki? Çok basit değil mi? Ufak bir çocuk dahi bu muhakemeyi yürütürdü. Şayet gerçekten masum olsaydın ve iyi niyetle bir suikasti önleme çabası içinde bulunsaydın, hiç en güvendiğin iki arkadaşını ve de karını öyle etkisiz hale getirir miydin? Hiçbirini sevmiyordun, sadece kullandın onları. Karın, planın bir parçasıydı. Kasanın anahtarını çocukluk arkadaşına iletmek zorundaydı. Boris'i de Podyupya'yı tek bilen insan olduğu için çağırdın. plan işe yarayabilirdi. Nitekim başarılı da oldun. Ama çok önemli ve şüphe çeken bir noktayı atladın. Mihail alaycı bir şekilde gülümsedi. Neymiş o? Şayet iyi niyetli olsaydın ve FSB'nin gerçekten bu işe ulaştığına inansaydın, davranışın bu olmazdı. Haberi Türkiye'deki elçilik vasıtasıyla idari ve siyasi yollardan da bizzat Başkan Putin'e ulaştırabilirdin. Ama yapmadın. Anlamadığım tek husus neden Moskova'ya varıncaya kadar yaşamama izin verdiğin. Beni ortadan kaldırmak için çok fırsatın vardı. Neden bu ana kadar bekledin? İşte bu zekice bir sual. Merak ediyorsan seni gebertmeden önce açıklayayım. Bu işte kimseye kolay kolay güvenemezsin. O disketin içinde çok önemli mevkilerdeki görevlilerin adları yazılı. Bunu tahmin edebiliyorum. Yol boyunca idealimize hizmet eden bazı küçük rütbeli askerlerden yardım gördüm ama onların hiçbiri şebekenin ne derecede geniş olduğunu bilmiyor. Neticeye varmadan kimsenin organizasyonun büyük sorumluları hakkında bir şey öğrenmemesi gerekiyordu. Disket canlı bir bombaydı ve mutlaka General Komogorov'a ulaşması gerekiyordu. Şayet benim başıma yol sırasında bir hal gelirse veya bir kazaya uğrarsam disketi generale sen götürecektin. Şimdi anladın mı? Ben mi? Çok komik. Bunu nasıl düşünebilirsin? Sakın yalan söylemeye kalkışma. Podüpye'de olanlara kadar hepiniz bana inandınız. O zamandan beri benden kuşkulanmaya başladığını hissettim dostum. Ama yapabileceğin hiçbir şey yoktu. Elime düşmüştün. Burada mutlaka yardım isteyeceğin başka ajanlarınız vardır. Ama hiç böyle bir şansın olmayacak. Çünkü seni burada öldüreceğim. Artık benim için bir yüksün ahbap. Serkan sonunun geldiğini hisseder gibiydi. Mihail silahını ateşleyecekti. Aralarında 2 metrelik bir mesafe vardı. Fazla düşünmedi ve hızla üzerine onu atlayarak son şansını kullanmak istedi. Mihail silahını ateşledi. Makarov'un çıkardığı ses gecenin sessizliğini yırttı ve Serkan külçe gibi harabenin zeminine yığılıp kaldı. Etraf çok tenhaydı ama Mihail onunla uğraşacak zamanı yoktu. Buralarda daha fazla oyalanamazdı. Gün ağarmadan generalin evine varmalıydı. Ayağının ucu ile Serkan'ı dürttü. MİT ajanı hiç kımıldamadı. Mihail silahını cebine sokup hızla oradan uzaklaştı. Yine de Serkan'ın anlattıkları kafasını karıştırmıştı Mihail'in. Söyledikleri doğru olabilir miydi? Yoksa pek çok insanı yaptığı gibi ölümün kokusunu alınca içindeki kin ve çaresizliği kusmak için mi söylemişti o sözleri? Emin olamadı. Zubovski bulvarına çıkınca etrafın biraz daha hareketlendiğini gördü. Fabrikalara işçi taşıyan servis otobüsleri artıyordu. Yeniden bir taksi bulmak için etrafına bakınırken içinden küfürler savurdu. En gerekli olduğu zaman boş araba bulamıyordu. Gün ağarmadan generale ulaşması gerektiğini biliyordu. Nihayet bir taksi bulmuştu. Şoförün yanına atlayıp Çamovniki'ye çek diye söylendi. Taksi şoförü sabaha yakın saatlerde arabasını aldı. Bu telaşlı adamdan pek hoşlanmamıştı. Yan gözü onu süzüyordu. Mihail ne bakıyorsun diye gürledi. Şoför hiç sesini çıkarmadan bakışlarını yola dikti. Bulvarı geçip sola dönerek Pirogovskaya Ulitsa'ya saptılar. Aslında buraları da şehir dışı sayılırdı ve ünlü generalin burada bahçe içinde büyük bir evi vardı. Kapısında daima askerler nöbet tutardı. Eve yaklaşırken Mihail yavaşla biraz diye homurdandı. Çevrenin güvenliğinden emin olmalıydı. Kapıdaki askerleri görmüştü ama onun asıl dikkatini çeken şey sabaha karşı kaldırım kenarında yer alan 3 sivil arabaydı ve her arabanın içinde de en az 4'er kişi vardı. Bu kesinlikle normal sayılmazdı. Taksi şoförü Mihail'in isteğine uyarak arabayı iyice yavaşlatmıştı. Mihail birden uyandı. Bunlar kendi teşkilatı FSB'nin memurlarıydı. Tipik insan avı manzarası diye homurdandı içinden. Sonra da lanetler okudu. Bu herifler neyi bekliyorlardı burada? Kendisini mi yoksa General Komogorov'u mu? Tüyleri diken diken oldu birden. MİT ajanına inanmak istememişti ama Türk haklı çıkmıştı galiba. O anda Granit Kafa'nın evinde bir katliam yapmadığına gerçekten pişman oldu. Öfkeden kuduracak gibiydi. Başarıya bu kadar yaklaştığı bir sırada olanları kabul edemiyordu. Sakin olmalıyım diye telkinde bulundu kendini. Normal zamanlarda bir generalin tutuklanması daima GRU üstlenirdi ama etrafta akvaryumdan kimseleri görememişti. Akvaryum Rusya'da GRU'ya akvaryum diye bir yakıştırma yapılır. Kapıdaki nöbetçi askerlerden başka üniformalı kimse de yoktu. Şimdiye kadar sızamadıkları tek yer GRU olmuştu. Yavaş girmesine rağmen bindiği taksi generalin evinden epey uzaklaşmıştı. Kararsız kalan Mihail kendini boşlukta hissetti. Ne yapacağına karar verememişti. Geri dön diye homurdandı şoföre. Taksi sürücüsü bu garip yolcudan ürkmesine rağmen itiraz etmeden ilk müsait yerde arabayı çevirerek döndü. Biri sivil, biri askeri haber alma örgütü olmalarına rağmen FSB ile GRU pek iyi geçinemezler, sık sık aralarında yetki ihtilafları olurdu. Bu ihtilaflar çatışmaya dönüşmemekle birlikte epey tatsızlık yaratırdı. Mihail düşünmeye başladı. Yoksa dün gece Komogorov'u tutuklamışlardı da sıra şimdi kendisinde miydi? Komogorov güçlü bir insandı. Tutuklansa bile hemen konuşmazdı ama tahminleri doğru ise Moskova'ya döndüğünü haber alan FSB kendisinin ilk olarak generalle temas kuracağını düşünmüş olmalıydı. Şoförün sorusuyla kendine gelir gibi oldu. Şimdi nereye götürmemi istiyorsunuz? Mihail'in hiçbir fikri yoktu. Bütün planı generalle buluşma üzerine kurulmuştu. Darbe girişimine kadar tüm korunmasını Komogorov sağlayacaktı. Şoföre cevap vermeden önce derin bir nefes aldı. Sonra Tverskaya'ya, Çerkaskaya'ya sokağına diye mırıldandı. Şoför yüzünü ekşiterek Mihail'e kaçamak bir nazar attı. Tverskaya şehrin öbür ucuydu. Şayet bu tuhaf davranışlı adamdan ücretini alabilirse güne iyi başlamış sayacaktı kendini. Ama yavaş yavaş huylanmaya da başlamıştı. Adam pek sağlam ayakkabıya benzemiyordu. Kararsızdı, ne yapacağını bilemiyor gibiydi. Şüpheli, hatta birilerinden kaçarmış gibi davranıyordu. Çaresiz arabaya hız verdi. Mihail gerçekten de o an ne yapacağını bilmiyordu. Çerkaskaya aslında kendi evinin bulunduğu sokaktı. Tahminleri doğru ise kendi evine gitmek tam anlamıyla bir çılgınlıktı. FSB mutlaka orada da tedbirler almış olmalıydı. Hem de büyük ihtimalle bu durum yeni başlamamıştı. İstanbul'da izini kaybettirdiğinden beri gizlice döneceğini düşünerek 24 saat evini kontrol altında tutuyor olmalıydılar. Çerkaskaya'ya vardıklarında günün ilk ışıkları etrafı aydınlatmaya başlamıştı. Bu saatler gece nöbetinde olanların en yorgun düştükleri andı genellikle. Bütün geceyi vukuatsız geçiren nöbetteki memurlar günün ağarmasından sonra psikolojik bir rehavete kapılırlar, ciddi bir olay beklemezlerdi. Artık azami dikkatini toplamaya çalıştı Mihail. Çok yorgundu ve uykusuzluktan perişandı. Lakin en ufak bir ihmal veya dikkatsizliğe kaldıramazdı içinde bulunduğu şartlar. Daha sokağa girer girmez kaldırım kenarındaki zili fark etti. İçinde uykulu iki adam sigara içiyorlardı. Bu mutlaka görev otosu olmalıydı. Yanılmadığını anlayınca şoföre devam et diye mırıldandı. Artık Eniko'nu sıkılan adam şimdi nereye diye homurdandı. Kes sesini ve arabayı sürmeye devam et. Çaresiz kalan adam yola devam etti. Sokağın sonuna gelince sordu yeniden. Sağa mı sola mı? Sağ. Taksi sağdaki Çerkaskaya'ya paralel sokağa saptı. Bu sokak aslında Boris Tretyakov'un Tamara'dan anahtarı almak için kullandığı blokun arka cephesinin baktığı sokaktı. Mihail'in birden gözleri ışıldadı. Apartman görevlisi sabah hizmetlerini yapmak için bodrum kapısını açmış, açık kapının önünde oyalanıyordu. Bu içeriye kimse görmeden girebilmesi için harika bir fırsattı. Taksiyi durdurdu hemen. Şoförü parasını verip savdı. Fazlasıyla ücretini alan şoför hiç oyalanmadan gazlamıştı hemen. Gün ağarmaya başlamıştı artık. Mihail apartman görevlisinin kendisini görmesini istemiyordu. Sokakta kimsecikler yoktu henüz. Dikkat çekmemek için karlı taflanların dibine sindi bir süre. Gözlerini apartman görevlisine çevirdi. Adam içeriye girip bodrum kapısını kilitlemeden önce içeriye sızması gerekiyordu. Şayet Tamara dönmüşse bu saatte uykuda olması gerekirdi. Karısını bulunca onu rahatlıkla konuştururdu. Görevli bir ara açık kapıdan içeriye girince huylandı. Yoksa günlük işlerini tamamlayıp kapıyı yeniden kilitleyecek mi diye telaşla kapıldı. Adam kapıyı kapatmamıştı. Taflanların üzerinden atlayıp bahçeye geçmesi 2 saniyelik işti. Birden adamın elinde karton kutularla yeniden bahçeye çıktığını gördü. Demek hala bodrumda yapacağı işler vardı. Nefesini kesip bekledi. Adam elindeki kutuları sokakta üzerindeki çöp bidonlarına taşımaya başlamıştı. Görevli arkasını dönünce Mihail hiç tereddüt etmeden hızla yerinden fırlayıp açık kapıya doğru koştu. Buzlanmaya yüz tutmuş, kara basarken hafif de olsa bir ses çıkarmıştı ama Mihail'in bunu düşünecek hali yoktu. Kısacık mesafeyi aşıp kapıdan içeriye girdiğinde nefes nefeseydi. Hiç oyalanmadan merdivenlere doğru koştu. Adam her an içeriye dönebilirdi artık. Asansör platformuna geldi ve kabine girerek dairesinin bulunduğu katın düğmesine bastı. Kabin yükselmeye başlamıştı. Krimski Most'taki devlet hastanesinden içeri girdiği anda ajan Boris Tretiakov'u kapıda iki FSB görevlisi karşıladı. Biri saygılı bir şekilde selam vererek, "Efendim Sayın Birinci Müdür sizi ameliyathane kapısında bekliyorlar," dedi. Boris hala ne olduğunu anlamamıştı. Sabahın köründe daha gün ağırmadan apar topar hastaneye getirilmesinin sebebini bilemiyordu. Fyodor Petrovski'yi koridorun başında buldu. Yanında tanımadığı üç memur daha vardı. Boris çok önemli bir durum olduğunu seziniyordu. Hemen birinci müdürün yanına koştu. "Beni emretmiştiniz efendim," diye fısıldadı. "Evet ajan Tretiakov, az önce ameliyattan çıkmış bir yaralıyı teşhis etmeni istiyorum. Kanlar içinde Krimski Most'taki inşaatı yarım kalmış bir binanın içinde çırpınırken yoldan geçen iki işçi vatandaş bulmuş onu. Hemen polise bildirmişler. Sol omzunun altından kurşunlanmış, çok kan kaybetmiş. Üstünden iyi taklit edilmiş sahte bir Rus pasaportu çıkmış. Giriş damgası yaltadan ama işin en ilginç yanı adamın ağzından kendinden geçmeden önce çıkan son kelimeler olmuş. Polise, "Bana FSB'den ajan Boris Tretiakov'u bulun, çok önemlidir," diyebilmiş. Polis sabaha karşı bizi aradı. Yalta ve kendi adının geçmesi Boris'in uyanmasına yetmişti. "Bu adam Mikhail Kuznetsov'un yanındaki MİT ajanı olabilirdi," diye mırıldandı. "Ben de öyle tahmin etmiştim. Onu görenlerden biri sendin ve adam senden yardım istiyor şimdi. Gel bakalım, bu sözünü ettiğin ajan mı?" İkisi birden koridorun sonundaki bir odaya doğru yürüdüler. Kapının önünde hem resmi üniformalı bir polis hem de sivil bir FSB ajanı bekliyorlardı. Fyodor Petrovski'yi görünce hemen yol verdiler. Boris baygın yatan Serkan'a doğru yaklaştı. Bakar bakmaz onu tanımıştı. "Evet efendim, bu o," dedi. Mihail'in marifeti olmadı. Moskova'ya girince adamı vurmuş olmalı. Boris çekinerek birinci müdüre baktı. "MİT ajanının Mihail'e inanmadığını zaten Podyupya'daki evde anlamıştım. Aksi halde bize yardım etmeye kalkışmazdı. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz sayın müdürüm?" "Burada kalmanı istiyorum. Doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını ve 3-4 saat sonra kendisine gelebileceğini söyledi. Ayılınca senin onunla konuşmanı istiyorum. Muhtemelen bize daha fazla bilgi verecektir." "Emredersiniz efendim." Ne söylemeye çalışıyorsun? Acaba Türk elçiliği durumdan haberdar edildi mi?" "Hayır, henüz herhangi bir bildiride bulunmadık." Boris cesaretini toplayarak fısıldadı. "Sanırım bulunmayacaksınız da değil mi efendim? Zira yaralı adamın Türk olduğuna dair elimizde en ufak bir delil yok." Petrovski hafifçe gülümsedi. "Ona minnet borcunu mu ödemeye niyetlisin Tretiakov?" "Öyle de denebilir efendim. Bizi bağlamış gibi yaparak yardım etmeseydi size dün gece haber ulaştırmamız mümkün olmayacaktı." "Biliyorum. Merakımı mazur görün efendim ama Mihail'in General Komogrov ile temasını önleyecek nasıl bir tedbiri düşünüyorsunuz? Zira Mihail'in tek gayesi o disketi generale ulaştırmaktı." Birinci müdür birkaç saniye sessiz kalarak ajanı süzdü. "Tabidir ki o disketi ele geçirmemiz hala çok önemli. Zira orada eyleme taraf olan suçluların tam listesine kavuşacağız ama artık yılanın başı belli, General Komogrov. Dün akşamüstü Başkan Putin'e bir briefing verdim. GRU'nun başı General Zarkov da toplantıdaydı. Hem bizim tarafta hem de GRU kanadından gereken bütün tedbirler alındı. 48 saatlik bir süreyle başkan hiç kimsenin bilmediği bir yere özel muhafazaya alınacak ve bu sabah saat 9'da General Komogrov tutuklanacak." "Sayın müdürüm, acaba neden saat 9'a kadar beklemeyi uygun gördünüz?" "Birincisi, Başkan Putin için en uygun yeri seçmeye çalıştık. Başkanı seçtiğimiz yere nakline kadar da harekete geçmemeye daha uygun gördük. İkincisi, belki bu süre zarfında Mihail Kuznetsov generalle temasa kalkışır diye bekledik. Mihail hala kayıp. Onu elindeki disketle yakalarsak bize düşman avı konusunda çok yardım olacaktır." "Anlıyorum efendim." Fyodor Petrovski odadan çıkmaya hazırlanırken birden durup gülümsedi. "Ha, bu arada sırası gelmişken bir noktayı daha bilmeni isterim. Sana yaptığım bu açıklamayı briefinge katılanlar dışında bilen hiç kimse yok henüz, ajan Tretiakov." Boris birden gururu okşanarak dikleşti. "Bana duyduğunuz güven için teşekkür ederim efendim," diye fısıldadı.